Ayrım 4.
Türkiye'de de tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerin yanlış ve aşırı olarak kullanımı, pek çok canlı türünün neredeyse tamamen ortadan kalkmasına neden olmuş. Yırtıcı kuşların birçoğu bu nedenle yok olmak üzere. Türkiye'deki doğa korumacılığının sembolü haline gelmiş olan kenalak bile, göz göre göre tarım ilaçlarının yanlış kullanımı nedeniyle yok olmuş. Yurdumuz bozkırlarının sonunu hazırlayan diğer bir konu ise 5 yıllık ölçeklerle hazırlanıp sonra da günübirliğe indirgenen sulama ve tarım politikaları. Yarı tuzlu ve tarıma elverişsiz bozkırları tarıma ya da sandığa kazandırmak adına Türkiye'de çok pahalı sulama çalışmaları yapılmakta ve sonuç olarak hem tarıma açılan bozkırlar hem de suyu azalan sulak alanlar zarar görmekte. Ulusal servetin her türlüsü harcandıktan sonra yalnızca düşük verimli ve birkaç yıllık ömrü olan tarım alanları elde edilmekte. Yazık. Mera olarak kullanılan bozkırlar ise aşırı otlatmanın baskısı altında. Anadolu'nun pek çok bölgesindeki bitki ve hayvan topluluğu aşırı otlatma nedeniyle yok olmak üzere. Aşırı otlatmanın sonu pek çok yerde erozyona kadar uzanmakta ve canlı varlıklardan da öte doğrudan toprağın yok olmasına neden olmakta. Bozkırla ilgili diğer bir temel sorun ise bu yaşam alanının görünüşünden ve pek çok insanoğlunun onu algılayış biçiminden kaynaklanmakta. Ormanları ve deniz kıyılarına öyle ya da böyle sahip çıkan insanoğlu aynı cömertliği bozkırlara göstermemekte. Çünkü bozkırlarda ne bir ağaç gölgesi var ne de masmavi suların serinliği. Kısacası ağaçlandırılmadığı takdirde bozkırlar önemsiz, işlevsiz ve çirkinler. Oysa tüm canlılar gibi bozkır canlıları da doğanın bir parçası değil midir? Ağaçlar veya deniz 90'lı yılların insanı için güzellik ve mutluluk olabilir. Ama aynı şeyler TOY için açlık ve yok olmak demektir. TOY, çirkin bir dünyaya, bozkırlara aşıktır. Peki biz ne yapabiliriz? Ayhan Atakol, Atlas Çevre Editörü. Yapacak çok şey var ama en önemlisi, dergimizin başındaki yazısında Hayrettin Karaca'nın belirttiği gibi yeni bir insan olmak. Yeni bir insan olmak, düşüncede, tavır alışta, davranışta ve yaşam biçiminde değişimi gerektiriyor. Tüketen, daha çok kazanmak isteyen değil, üreten, paylaşan ve yaşatan olmak gerekiyor. Büyük kentlerde, ormanlarda, bozkır ve dağlarda, göl ve akarsularda gemi azıya alınmış olarak süren doğa katliamına engel olmak için her insanın yapabileceği çok şey var. Basit gibi görünen ama işlevi büyük olan şeyler. Öncelikle çevre hakları konusundaki yasaları iyi bilmek, en azından sağlıklı çevrenin bir insan hakkı olduğunu bilmek gerekiyor. Çevrenizde tanık olduğunuz doğa kıyımlarına karşı mahkemelere başvurun. Bu konuda yasalar sizden yana. Sağlıklı çevre ve doğal yaşam bilinci eylemi de gerektirir. Pasif kalmayın. Hakkınızı yasaların size izin verdiği her düzlemde savunun. Oyunuzu çevre konusunda kuru sıkı atan, yuvarlak politikalar dile getiren siyasi partiler yerine bilimsel temellere dayalı somut ve sağlıklı politikalar savunan partilere verin. Siyasi partilerin seçim vaatlerini iyice inceleyin. Deniz, göl ve ırmak kirliliği konusunda ne düşünüyorlar? Ormanların, meraların yağmalanması karşısında ne gibi yapıcı ve caydırıcı önlemleri var? Çevre konusunda aktif ve olumlu çalışmalarını izlediğiniz sivil toplum örgütlerine destek verin, üye olun. Tema, DHKD, ÇEKÜN, İzmir Çevre Hareketi Avukatları, Biyologlar Derneği, Greenpeace Türkiye Örgütü gibi pek çok gönüllü kuruluş sizin katılımınızla büyüyüp etkin oluyor. Nobel ödüllü Alman yazar Hermann Hesse, ağaçlar konuşur diyor. Ağaçlar kutsal varlıklardır. Onlarla konuşmasını, onları işitmesini bilen gerçeği yakalar. Sizin de bir ağacınız olsun, bahçenizde, sokağınızda, asfalt, beton ve egzoz dumanı jungle'ında yaşama savaşı veren bir ağaca sahip çıkın. Ona müteahhitlerin ve belediyelerin çeşitli imar çalışmaları nedeniyle zarar vermelerini engelleyin. Çünkü her insan ya da çeşitli gereksinimlerin nedeniyle ortalama 7 ağacın ölümüne neden oluyor. Dünyada bugün 5 milyar insan yaşamakta. İki rakamı çarparsak sonuç, bir yılda 35 milyar ağacın ölümü demektir. Ağaç dikin. Bulduğunuz her fırsatta ağaç dikin. Ağaçlar bize yalnızca ambalaj malzemesi, tuvalet kağıdı, çocuk bezi ve mobilya sağlamaz. Bunlar bizim tüketim çılgınlığımızın ürünleri. Ağaçların önemi soluduğumuz oksijeni üretmelerinden kaynaklanıyor. Yeryüzünde yeşil bitkilerden başka oksijen üreten hiçbir şey yok. Ailede, arkadaş ortamında veya mahallenizde kendi çevre grubunuzu kurun. Yaşadığınız ortamı daha da yaşanır kılmak ve doğa zenginliğini çoğaltmak için projeler geliştirin. Mahallenizdeki boş arazilerin imara açılması yerine çocuk parkı veya yeşil alan olması için hukuk savaşı verin. Enerji tasarrufu yapın. Bu hem sizin, hem ülkenin, hem de tüm dünyanın ekonomisi ve geleceği açısından önemli. Örneğin elektrik tasarrufu. Bir iki dakikalığına çıksanız bile odanın ışığını söndürün. Bunları neden mi öneriyoruz? Çünkü 100 mumluk bir elektrik ampulü bir yıl süreyle her gün açık kaldığında 180 kilo kömürün üreteceği enerjiye eşit elektrik tüketiyor. Sizin açık bıraktığınız gibi kentinizde açık kalan milyonlarca ampulü yakmak için santrallerde kullanılan kömürler aynı zamanda yüzlerce ton zehirli gazı atmosfere bırakıyor. Bu gazlar daha sonra asit yağmuru olarak ormanlarımıza, kentlerimize yağıyor. Kısacası bütün bunlar açık bırakılan bir ampulden kaynaklanıyor. Bilinçli tüketici olun. TV ya da gazetelerde çıkan reklamların çekim gücüne kapılarak her şeyi satın almayın. İhtiyacınızı iyi tespit edin. Örneğin reklamı yapılan ve çeşitli kimyasallarla üretilmiş olan hiçbir patates cipsi ya da mısır gevreği evde kendi kendinize pişirdiğiniz doğal patates cipsinden ya da mısır patlağından daha lezzetli değildir. Sıvı gıdalarda pet ve naylon şişe yerine camı tercih edin. Cam, insanoğlunun 3000 yıldır kullandığı bir malzeme. Günümüzde geriye dönüşümü de çok kolay. Çeşitli cam ambalajlarınızı atmayın. Mümkünse onlara evinizde yeni bir işlev kazandırın. Olmuyorsa biriktirip uygun bir zamanda en yakınınızdaki cam atık kutusuna atın. Günümüzde her yıl 28 milyar şişenin çöpe atıldığını unutmayın. Metal ambalajlar için de aynı şey söz konusu. Belediye yetkililerini mektup ve dilekçe yazmak gibi çeşitli yöntemlerle geri dönüşümlü atık toplayıp değerlendirmeye yönlendirin. Yetkililere faks çekin. Bütün çevre sorunlarınızda bu yöntemi kullanın. PET, naylon ve strafordan yapılmış ambalajlarla muhafaza edilen gıdaları almamaya özen gösterin. Bunlar doğada binlerce yıl çöp olarak kalmaya mahkumdur. Daha önemlisi denizlerde, dağlarda bu çöpleri gıda sanıp yiyen yüzlerce hayvan yaşamını yitiriyor. Doğaya attığınız bir pet şişe kapağı, onu midesine indiren bir hayvanın ölüm nedeni. Markete kendi filenizle ya da kumaş torbanızla gidin ve satıcıların aşırı naylon ambalaj kullanmasını engelleyin. Artık Avrupa'nın büyük kentlerindeki birçok süpermarketin kapısına burada naylon ve kağıt ambalaj kullanılmaz gibi ibareler yazılıyor. Çünkü marketten getirip çöpe attığınız 700 kağıt torba 15 yıllık bir ağacın kesilmesiyle üretiliyor. Büyük marketlerde ise bir kasiyer 1 saatte 700 kağıt torba harcıyor. Kasiyerin 8 saat çalıştığını düşünün. Toplam 5600 kağıt torba yani 15 yıllık 8 ağaç. Büyük marketlerde genellikle ondan fazla kasiyer çalışır. Rakamı yine çarpın. Eder 80 ağaç. Barın gerisini siz hesaplayın. Tükenen Gezegen. Yavuz Baydar. Living Planet Raporu. Living Planet raporuna göre son 25 yılda doğal kaynakların 1/3'ü ortadan kalktı. Raporda dünyanın ormanlar, tatlı su kaynakları ve su altı sistemleri ile ilgili olarak ilk kez bu kadar ürkütücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Gezegenimiz hasta. Dünyanın doğal zenginliğinin 1/3'ünü 1970'ten bu yana kaybettik. Dünya ekonomik olarak büyürken ekolojik olarak çöküyor. 1970 sonrası dönem dünyanın tarihinde 65 milyon yıl önce dinozorların ortadan kalktığı ekolojik felakete benzetiliyor. İlgili çevrelerde tam bir şok yaşanıyor. Doğa bilimciler, akademisyenler, uzmanlar imdat işaretleri veriyorlar. Zamanımız tükeniyor. Böyle giderse çok geçmeden mavi gezegeni kaybedeceğiz. Alarm ne yazık ki hala belli çevrelerle sınırlı kalıyor. Endişelerin temel kaynağı, yerkürenin doğal kaynaklarının durumu ile ilgili olarak şimdiye dek yapılan çalışmaların en kapsamlısını içeren, en güvenilir çalışma olarak görülen bir rapor. Living Planet raporu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, WWF, Yeni Ekonomiler Vakfı, NEF ve Dünya Koruma ve Gözetim Merkezi, WCMC tarafından hazırlanan rapor, yerkürenin son durumu konusunda akıl almaz sonuçlara veriyor. Rapora göre yeryüzündeki doğal kaynakların %30'undan fazlası, yani yaklaşık 1/3'ü son 25 yıldaki insan faaliyetleri nedeniyle ortadan kalkmış durumda. Bu yıkımın sonucu olarak ormanlar, denizlerdeki canlı sistemleri ve temiz su kaynakları tamiri mümkün görünmeyen ölçülerde darbe yemiş bulunuyor. Son çeyrek yüzyılda sadece bir kuşağın eseri olan bu tahribat Ancak ve ancak 65 milyon yıl önce dinozorların ortadan kalkmasıyla sonuçlanan yıkım dönemiyle mukayese edilebilecek boyutlarda. Dünya kaynaklarının erimesiyle ilgili olarak daha önce başta BM olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından raporlar yayınlanmıştı. Ancak Living Planet raporu sürekli gözetim amacını taşıyor. Hedef 1970 yılını baz alıp bir kat sayı oluşturarak evdeki tüm verileri bir araya getirip yıllık indeksler yayınlamak. Örneğin ormanlardaki tahribat kaybedilen alanlar olarak hesap ediliyor. Bu yüzden asıl kaybın daha yüksek olduğu sanılıyor. Çünkü ormanlardaki canlara dair kayıplar konusunda veriler henüz yeterli değil. Kuzey Amerika, Avrupa ve Sibirya'daki ormanlarda alan bakımından büyük kayıp yok. Tropikal ormanlar ise büyük darbe yemiş durumda. İndeksten ortaya çıkan tablo, tropikal ormanların %45'inin çeyrek yüzyılda ortadan kalktığını gösteriyor. Tatlı ve tuzlu su sistemlerindeki tahribatın ölçüsü ise deniz, göl ve nehirlerdeki canlıların sayısındaki azalma. 1970'te 100 olarak belirlenen indeks, 1998'de 68 olarak gözüküyor ve düşüş hızı artarak sürüyor. Ormanlarla ilgili indeks, 1970-75 arasındaki kaybın %10 olduğunu gösterirken, okyanuslardaki yıkımın %30 dolayında olduğu anlaşılıyor. Asıl tehlike sinyalleri ise tatlı su kaynakları ile ilgili. Tatlı su ekosistemlerindeki kayıp %50'ye yakın. Tatlı su sistemlerindeki azalma yılda %6 dolayında. Bu hızın sulak bölgeleri ve bu bölgelerdeki canlıları açıkça tehdit edecek boyutta olduğu kaydediliyor. Karbondioksit üretimi aynı dönemde 2 misline çıkmış durumda. Hızı kesilmezse küresel ısınma çok vahim boyutlara ulaşacak. Independent gazetesine konu ile ilgili endişelerini aktaran WWF Başkan Yardımcısı Jordan Randers, aksiyonda tüm çabalara rağmen doğal denge gezegeni terk ediyor. Sonuç tüyler ürpertici diyor. Raporun ele aldığı temel faktörlerden biri tüketim alışkanlıkları ile doğal dengenin ilişkisi. Söz konusu dönemde tüketimin hızı doğanın yıkım hızından fazla. 1970'te tüketim indeksi 100 iken 1995 itibariyle indeks 168'e erişmiş durumda. Living Planet raporunda küresel tüketimin boyutları incelenirken bir de tüketim baskısı katsayısı oluşturulmuş. Toplam 152 ülke için bu katsayı o ülkedeki bireylerin doğa üzerindeki olumsuz baskısının oranını gösteriyor. En azgın tüketiciler rapora göre Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan ve Singapurlular. Bir Amerikalı veya Japon dünya kaynaklarını bir Bangladeşlinin tam 10 misli tüketiyor. Bir Kuzey Amerikalı bir Afrikalı'dan tam 5 kat daha fazla tüketici. Tüketim verilerinde 6 temel kriter var. Söz konusu ülkenin tahıl, su ve balık tüketimi, çimento tüketimi, kentleşme ölçütü, sanayi ve trafikten kaynaklanan karbondioksit yayılma hızı, tatlı su kullanımının yoğunluğu. Raporda hükümetler yetersiz önlemlerle bireyler de açgözlülükle suçlanıyor. Guardian gazetesine görüşlerini açıklayan uzmanlardan biri, dünya ekonomik açıdan zenginleşirken ekolojik açıdan yoksullaşıyor. Bu yüzden böyle bir indeks belki ciddiye alınır diye umuyorum, diyor. Ekolojik denge için mücadeleleriyle tanınan İsviçreli milyoner sanayici Stefan Schüdi, yine Guardian gazetesine şunları söylüyor. Bu rapor hasta bir gezegenin durumunu belgeliyor. Ne kadar dikkatsiz, savruk, müsrif ve verimsiz davrandığımızı gösteriyor. Yapılacak tek şey yiyecek, su, malzeme ve enerji üretiminin dünyadaki mevcut kapasitelerle orantılı olması. Başka çare yok. Yok ama umut da pek yok gibi. Raporda özellikle 3. dünya ülkelerindeki siyasiler ve iş çevreleri sorunu tümüyle göz ardı etmekle, eylem yerine sadece laf üreterek bir büyük yıkıma göz yummanın ötesinde onu teşvik etmeyle suçlanıyorlar. WWF yöneticilerinden Nick Mabey konuyla ilgili olarak "Zamanımız hızla tükeniyor. Eğer yaşam alışkanlıklarımızı adamakıllı denetim altına almazsak çocuklarımıza canlı değil, ölü bir gezegen bırakacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuşuyor. Evet, böyle giderse 2050 yılında mavi gezegenin rengi iyice siyaha dönmüş olacak. 10 dakikada ekolojist. Mehmet Ali Tunalı. Ekoloji, yeryüzündeki doğayı, canlıları, onların canlı ve fiziki çevreyle ilişkilerini, etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalı. Kendine özgü yöntemleri var. Son yıllarda tüm dünyada ekolojik olaylara karşı da büyük bir ilgi var. Ama ekolojik olayları anlayabilmek için doğal yaşamın bazı temel kavramlarını bilmek gerekiyor. Biyoçeşitlilik nedir? Bu kavram, biyolojik ve çeşitlilik kelimelerinden türetilmiştir. Biyolojik yaşamla ilgili canlılığa ilişkin anlamına gelen bir kavramdır. Çeşitlilik ise değişik ve farklı olan şeyleri ifade eder. Biyolojik çeşitlere de biz genel olarak tür diyoruz. Bu yüzden biyoçeşitlilik temel olarak türlerin çeşidi ve sayısıyla tanımlanabilir. Bilim adamları biyoçeşitlilik kavramını kullandıklarında genel olarak dünyadaki türlerin ezici bir çoğunluğunun yaşadığı tropikleri kastederler. İnsanlar günümüzde tropikal ormanları dakikada 50-100 dönüme varan boyutlarda yok etmektedir. Bu da biyoçeşitlilik açısından bakıldığında dünyadaki genetik enformasyonu da aynı hızla yok ettiğimizi gösterir. Bu yüzden biyoçeşitlilik ekolojik sorunlar açısından önemli bir yere sahiptir. Biyoçeşitlilik ile ilgili bilinmesi gereken 5 genel prensip vardır. Dünyadaki türlerin büyük çoğunluğu tropiklerde yaşar. Bozkırlar, sulak alanlar, kayalık kıyılar ve buna benzer değişik yaşam alanları kendilerine özgü flora, bitki örtüsü, fauna, hayvanlar ve de karakteristik mikroorganizmalara sahiptir. Karadeniz ormanlarındaki biyoçeşitlilik, İç Anadolu bozkırındaki biyoçeşitlilikle aynı değildir. Dünyadaki türlerin büyük çoğunluğu başka hayvan ve bitkilerin içinde ya da üzerinde yaşarlar. Yani parazitlerde olduğu gibi ortak yaşam, simbiyoz sürerler. Karmaşık habitatlar basit habitatlardan daha çok tür barındırır. Burada karmaşık sözcüğü daha çok bitki çeşitliliğini anlatıyor. Bu tür karmaşık habitatlar genelde fiziki açıdan da farklı ortamlara sahiptir. İçinde dağlar, göller, ormanlar, nehirler olan bir ada türler açısından daha zengindir. Çünkü farklı arazi yapıları her zaman çok çeşitli bitkileri barındırır. Bizim tanıdığımız bütün tarım bitkileri ve evcil hayvanlar bir zamanlar vahşiydiler. Özellikle tropik ormanlarda ekonomik potansiyeli keşfedilmemiş birçok hayvan ve bitki olabilir. Gelelim can alıcı soruya. Bu kadar bol ot, çiçek, böcek ne işe yarar? İnsanın kurduğu uygarlıkla ne ilgileri vardır? Kısacası bize faydası var mı? Doğa bilimciler her ne kadar faydalı faydasız kıyaslamasına karşı çıksalar da, biyoçeşitliliğin insana tahmin edemeyeceğinizden çok faydası var. Biyolojik çeşitlilik yaşamın zenginliğini gösterir. Ve 10 bin yıldan bu yana kurmaya çalıştığımız uygarlık bu doğal zenginlikler üzerine kuruludur. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin yabanıl ortamlar ekonomik açıdan gene rezervi durumdadır. Örneğin buğday, domates, elma, mısır ya da daha başka ekonomik ve yaşamsal değeri bulunan bitkilerin ıslah çalışmalarında bu bitkilerin yabani türlerinden yararlanılır. Yabani türler ıslah çalışmaları için gerekli genler açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yabanıl ortamların korunması insanlık açısından büyük önem taşır. Koruma hareketlerinde aktif olan bilim adamları çoğu zaman biyoçeşitlilik kaybını insan aktivitelerine bağlarlar. Bu bilim adamları özellikle doğal yaşam alanlarının yok edilmesi üzerinde dururlar. Örneğin bozkırların, sulak alanlar ve ormanların tarımsal alanlara dönüştürülmesi. Doğal bir bozkırda birçok bitki ve hayvan türü yaşar. Ama bu bölgenin tarıma açılması sonucu burada sadece tek bir tür kalır. En azından çiftçinin umudu budur. O, örneğin yalnızca mısır yetişsin ister. Oysa tek düze bir mısır tarlasında bile böcekler, zararlı otlar gibi başka tür canlılar mevcuttur. Bunlar tek tek yok edilmekle başa çıkılamayacak kadar küçük ve çokturlar. Bu yüzden çiftçiler tarafından zehirli ilaçlarla toplu olarak öldürülürler. Başka doğal yaşam alanlarında, örneğin tropiklerde ormanlar yakılır. Birkaç yıl zayıf toprak tabakası üzerinde tahıl ekilir. Sonra da büyükbaş hayvanların otlatmasına açılır. Doğal alanların tahıl alanlarına dönüştürülmesi, daha önce farklılığın, heterojenite var olduğu yerlerin tek tip canlılaşmasına, homojenleşmesine neden olur. İşte biyoçeşitliliği böyle kaybediyoruz. Ekosistem nedir? Ekosistem, tanımlanabilen bir alan içerisindeki biyolojik ve fiziksel oluşumların tümünün bir kombinasyonudur. Eğer bu tanım size çok aşırı bilimsel bir tanım gibi geliyorsa bunun iki nedeni vardır. Birincisi bu gerçekten bir bilimsel tanımlamadır. İkincisi ekosistem teriminin zaten tam ve genel bir tanımını yapmak zordur. Ekosistemin ne olduğunu anlamak için belki de en iyi yol bir doğa parçası içindeki tüm biyolojik ve fiziksel olayları, bitkilerin büyümesi, yağmur, ısı değişimleri, ortak yaşam, yabanıl yaşam, ölüm ve bunun gibi göz önüne getirmektir. Mesela bir bozkır ekosisteminde geniş ve kuru bir arazi üzerindeki ağırlıklı olarak otlardan oluşan bir bitki örtüsü vardır. Bölgeye özgü karakteristik omurgalı hayvanlar ağırlıklı otoburlardan oluşur. Ortamın temel şekillendirici fiziksel etkenleri ise ateş, rüzgar ve aşırı sıcaklık değişimleridir. Eğer bozkır örneğinden sıkıldıysanız, bir mercan adasında ya da bir çöldeki ekosistemi veya tropikal orman ekosistemini düşleyebilirsiniz. İnsan müdahalesi olmadıkça ekosistemler uzun dönemler boyunca binlerce yıl sabit kalma eğilimi gösterirler. Dünyanın tarihi boyunca ekosistemlerin tahrip olması hep büyük doğa olaylarıyla ilintili olmuştur. Kıtaların kayması, okyanuslarda su seviyelerinin azalıp artması, buzul devirleri gibi. Fosil kalıntıları bizlere kıtaların bir kısmının son 100 milyon yıl içerisinde dramatik değişimlere uğradığını göstermekte. Örneğin Kuzey Amerika'nın buğday ve mısır ambarı olan büyük düzlükler bir zamanlar tuzlu suyla dolu olan bir denizin yatağıydılar. Bu yüzden Nebraska gibi yerlerde son derece yoğun olarak su canlılarının fosillerine rastlanır. Genelde bu tür değişimler oldukça yavaş olur. En azından biz insanların zaman kavramına göre ele alındığında Kansas'ın içinde devasa canlıların yüzdüğü büyük bir tuzlu deniz halinden uçsuz bucaksız çayırların üzerinde mamutların, bizonların koşuşturduğu bir düzlük haline gelmesi milyonlarca yıl sürmüştür. Bugün Türkiye'nin korunması gereken en önemli bozkır alanı olan Orta Anadolu'da 5 milyon yıl önce büyük bir iç deniz vardı. Ekosistemlerdeki temel dizgi enerji akışı ve kapalı döngüler üzerine kurulmuştur. Bir canlı enerji sayesinde hareket eder, avlanıp beslenir, iş yapar. Enerji kabaca doğadaki karbon azot dönüşümüdür diyebiliriz.